You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bir Türkiye gündeminde daha yine Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi gün.
Yavuz, istersen hemen gündemin en sıcak konusuyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası kurulu dün toplandı ve faiz kararını açıkladı. Faizleri arttırdı. Bu piyasalara nasıl yansıdı?
Kendine arttırma, yani AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek faiz arttırımını gerçekleştirdi. 6.25 %24'lere vardı. Şu anda dünyada en fazla faiz veren, yanılmıyorsam, 3. ülke Türkiye. Birincisi Arjantin. Onun da altında tabii bir Afrika ülkesi daha vardı. Üçüncü olarak da Türkiye. Çok yüksek bir faiz oranını getirmek durumunda kaldı. Çünkü Türkiye'de enflasyon yükseldi. Yükselen enflasyon çerçevesinde faizin de yükseleceği yönünde ciddi bir beklenti vardı. Zaten yabancı paralar karşısında Türk lirasının inanılmaz bir değer kaybı da söz konusuydu. Ve Merkez Bankası bu kararı almadan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Erdoğan daha önce de dile getirdiği biçimde faiz konusunda hassasiyetim devam ediyor dedi. Ve faizin aslında enflasyonu doğurduğunu söyledi. Reel sektörü bitirdiğini söyledi. Bunu söylerken şöyle bir cümle de etti. Merkez Bankası toplantısından 2 saat kadar önce. Merkez Bankası kendi alacağı kararlarda serbesttir, özelliği vardır. Ama dedi, ben şunu biliyorum, eğer faiz yüksekse enflasyon da yüksek olur, faizin yükseltilmesine karşıyım dedi. O 2 saat içinde dolarda bir yükseliş de oldu ve ardından Merkez Bankası bu şok kararı aldı. Hemen peşinden dolarda ciddi bir değer kaybı oldu. Türk lirasının ciddi bir değer kazanma süreci oldu. Yaklaşık %3'lere vardığını görüyoruz. Bunu 6.50'lerden gün içinde, hatta 6'yı gördü, sonra 6.08-6.10 civarında sabitlendi gibi bir görüntü var. Tabii bu arada sadece bu değil, orta vadeli plan, piyasanın merakla beklediği başka bir gelişmeydi bu. Berat Albayrak 20'sinde Türkiye'nin orta vadede nasıl bir ekonomik plan uygulayacağını açıklayacağız dedi. Cumhurbaşkanı da bu plana ilişkin bazı detaylar verdi, işaretler verdi. Kamu da bundan sonra çok ciddi bir tasarruf döneminin başlayacağını söyledi. Şu an itibariyle başlamamış olan, ihalesi yapılmış olan kamu yatırımlarına başlanmayacağını, belli bir aşamaya gelmiş olsa bile bunların durdurulabileceğini aktardı. Kamuda makam şoförüyle ilgili tartışmalara nokta koyacaklarını, orada ciddi bir tasarrufa gideceklerini söyledi. Kamu binalarında kiralık uygulamalarının son bulacağını aktardı. Bundan sonra tasarruf ve verimlilik üzerine çalışacaklarını ve bu cendereden de böyle çıkacaklarını, ancak bu yaşanan kriz olmadığını, ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya olduğunu söyledi. Geçmişte de aktardığı gibi Türkiye'ye dışarıdan yapılan bir manipülasyonun bu sonucu getirdiği biçimindeki fikirlerini tekrarladı. Şimdi hem tasarrufla ilgili verdiği mesajlar, hem orta vadeli planın açıklanacağına ilişkin tarihin netleşmesi, Berat Albayrak tarafından netleştirilmesi biraz piyasaları sakinleştirmiş görünüyor. Destekleyenler de var Merkez Bankası'nın bu attığı adımı. Önümüzdeki süreçte enflasyona olumsuz etki edeceğini ve sabit gelirlerin özellikle bundan çok ciddi zarar göreceğini söyleyen ekonomistler de var. Sonuç itibariyle sen başlarken söyledin, Türkiye'nin en sıcak konusu, en sıcak aynı zamanda en yakıcı konusu. Çünkü işte marketlerden gelen fiyatlar, artan enflasyon, hayat pahalılığı gibi Türkiye'nin bir süredir üzerinde çok konuşmadığı meseleler artık bir numaralı gündem maddesi.
Gelelim Türkiye Varlık Fonu konusuna. Türkiye Varlık Fonu yönetiminin başına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi ve şirketin başkan vekilliğine de damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı atadı. Buna tepkiler var Türkiye'de. Bu konuda neler tabii söyleyebiliriz?
Aslında söylemesi bile zor değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atadı. Yani bir isim kendisini bir yere atıyor. Genelde pek fazla görünen bir şey değil. Onun için biraz da şaşkınlıkla karşılandı. Çok itiraz da oldu bununla ilgili. Bir kere Türkiye'nin bir insan kalitesi kaynağı var. Bu işler uzmanları tarafından yapılmıyor mu diye. Dünyada örnekleri var. Norveç örneği var mesela. Orada finansçıların kendi aralarında yaptığı bir seçimle, ki dünyanın en büyük fonlarından biri, o fonun başına isimler atanıyor. Çin'de bir örnek var. Orada da uzmanların, bu işte ilgilenenlerin, piyasa uzmanlarının atandığı biçiminde bir mekanizma işliyor. Bu örnekler varken Rusya'yı da sayabiliriz. Ama Katar gibi ya da Suudi Arabistan gibi yönetimdeki ismin bizzat fonun başına getirilmesi ya da fonu kontrol etmesi sisteminin benimsendiği yönünde eleştiriler oldu. Muhalefetten geldi ağırlıkla bu eleştiriler. Tek adam rejiminin en somut göstergesi diye hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin eleştirileri oldu bu konuya. Ama eleştiriler tabii sonucu değiştirmedi. Varlık Fonu'nun yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıda yönetim kurulundaki üyelerin buradan maaş almayacaklarını, bunun bir Türkiye meselesi olduğuna ilişkin açıklamanın öne çıktığını görüyoruz. Piyasa uzmanları buraya atandılar. Cumhurbaşkanının bu işin içinde ve başında olması dünya piyasalarının bu işe ilişkin güvenini arttıracağını da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söyledi. Böyle bir iddiayı ortaya koydu. Böyle hemen hemen her konuda olduğu gibi iktidarın attığı bir adım, muhalefetin çok sert tepkisi ama görüntü olarak da dünya örneklerine bakıldığında tek örneği olmayan ya da Orta Doğu'da rastlanan bir mekanizmanın kurulduğunu görüyoruz.
Ve de denetleme söz konusu değil diyor muhalefet sanıyorum. Meclis ve Sayıştay bu fonu denetleyemiyormuş, öyle mi?
Evet, Sayıştay denetimi dışında bir özel şirket statüsünde denetlemeyle ilgili bir mekanizma var. Ama denetlemeyi yapacak olan isimleri de Cumhurbaşkanı atadığı için yönetim kurulunda bulunan, başında bulunan bir isim aynı zamanda kendisini denetleyecek isimleri de atayacak. Bunun da sağlıklı bir yapı olmadığını söylüyor muhalefet.
Suriye'nin Laski kentinde MİT'in düzenlediği operasyonla Reyhanlı saldırısı zanlısı olduğu söylenen Yusuf Nazik yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Bununla ilgili tepkiler nasıl?
Tabii çok enteresan bir operasyon. Suriye yönetimiyle Türkiye'nin arasındaki gerilim malum. Laskiye Esad'ın kontrolü altında bir bölge ve bu bölgede yaşadığı belirtilen, kaçak olarak yaşadığı belirtilen Reyhanlı saldırısında dava görülürken en kritik sanıklardan biri olarak lanse edilen Yusuf Nazik, MİT'in bir operasyonuyla, hatta 20-30 kişilik bir ekibin operasyonuyla diye detay da veriliyor, Laskiye'de yakalanıyor. 28 saatlik bir yolculukla da Türkiye'ye getiriliyor. Önemli bir isim diyoruz çünkü dava dosyasında ismi sürekli geçen bir sanık ve onunla ilgili ortaya konulan delillerde Yusuf Nazik'in Suriye istihbaratıyla birlikte hareket ettiği, operasyonu planladığı, patlayıcıların Türkiye'ye getirilmesini de sağladığı iddiası söz konusu. Zaten MİT operasyonundan sonra bir Türk bayrağının yanında siyah bir fonda kendisinin açıklamaları da var. Ben operasyon talimatını Suriye istihbaratından aldım. Hatta şundan aldım diye ismini de söylüyor ve buna ilişkinde o operasyon, o patlamalar gerçekleştirildi. Bu Suriye istihbaratının talimatıyla gerçekleştirildi diyor. Tabii bu kritik bir iddia çünkü 53 kişinin hayatını kaybettiği ciddi bir terör saldırısının faili olarak Suriye istihbaratı ve Suriye ortaya konulmuş oluyor. Önümüzdeki süreçte Suriye ile ilişkileri de etkileyecek bir ifade olarak ortaya çıktı. Şimdi gözaltına alındı, ifadesine başvuruldu, savcılar çıkartıldı. Önümüzdeki süreçte yargılanacak. Yargılandığında vereceği bilgiler de tabii dikkatle takip edilecek Yusuf Nazik.
Gelelim İdlib'e. Suriye'nin İdlib kentine yapılacak olan operasyonla ilgili Avrupa'dan ve Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Ateşkesle ilgili sözleri var. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Türkiye Suriye konusunda malum Astana sürecinde Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor ve Suriye'de bir ateşkes sürecinin de aynı zamanda gözetleyicisi. Bununla ilgili hatta askeri bir takım güçler de kullanılıyor bütün ülkeler tarafından. Ve İran'da yapılan bir zirve sırasında da Astana sürecinin getirdiği bir süreç bu. Üç lider bir aradayken Cumhurbaşkanı hazırlanmış olan sonuç bildirisine ateşkesin konmasını da istedi canlı yayında. Bu talebinde ısrarcı görünüyor Türkiye ve bu talebi nedeniyle hatta kulislerde konuşulan Rusya'nın ve Esad'ın kapsamlı bir operasyona başlamadığı ve bir ortak nokta arandığı biçiminde de değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye ne istiyor? Topyekün bir savaş değil, oradaki terör örgütlerinin daha nokta operasyonuyla bölgeden çıkartılması. Topyekün bir savaş olursa büyük bir göç olur diyor. O büyük göçü Türkiye'nin kaldırma şansı yok. Bundan sonra zaten açık kapı politikası da izlenmeyecek. Ama o göç hem Türkiye'yi tehdit edecek hem de Avrupa'yı tehdit edecek diyor. Buna ilişkin önlemleri var. Çok ciddi bir askeri yığınak yapılıyor bölgeye. Aynı zamanda Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde Afrin'de ya da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde orada bulunan Özgür Suriye Ordusu mensuplarına ciddi silah desteği verdiğine ilişkin iddialar da söz konusu. Batı'nın da ilgisi var. Başlarken söyledik, Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor. Ancak Rusya ve İran'ın tam karşısında bir pozisyon almış durumda bu İdlib meselesinde Türkiye. Daha önce sık sık karşı karşıya geldi Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı ile benzer paralel bir politika uyguluyor. Hatta bununla ilgili de kısa zaman sonra Türkiye'de hem Fransa'nın hem Almanya'nın devlet başkanları ya da başbakanları Rusya ve İran'ın devlet başkanları ve başbakanlarına katılacağı çoklu bir toplantının yapılması için de altyapı konusunda uzmanlar görüşmeler yapıyorlar. İdlib Suriye'deki en kritik ve en son nokta. Eğer İdlib'le ilgili operasyonda daha önce Doğu Guta'da olduğu gibi ya da benzer yerlerde olduğu gibi Esad'ın başarısıyla sonuçlanırsa Türkiye'nin bölgede sadece kendi askeri operasyonlarıyla kontrol ettiği bölgeler kalacak. Bir de PYD'nin kontrol ettiği bölge kalacak ve Ankara'daki genel bakış muhaliflerin etkinliğinde azalacağı ve siyasi sürece katkısının hemen hemen tamamen zayıflayacağı ya da yok olacağı bir sürece girilecek. Ankara buna da tümüyle karşı çıkıyor. Muhaliflerin böyle bir oldu bittiyle karşı karşıya kalmasının da bu sonuçta Türkiye'ye karşı güveni zedeleyeceği biçiminde ılımlı muhaliflerden bahsediyorum. Görüşler var. Bunun için de son derece net bir biçimde İdlib'de toplu bir operasyona, sert bir operasyona, sivil halkı ayırt etmeyecek bir operasyona karşı çıkıyor.
Son olarak Türkiye'de bir karma eğitim tartışması başladı son günlerde. CHP eğer böyle bir şey olursa kıyameti koparırız dedi. Bakanlık yalanladı aslında bu tür haberleri ama sanıyorum bir sendikanın başvurduğu bir mahkeme kararı ile ilgili bu söylentiler değil mi?
Evet, biraz karışık ama şöyle basitçe anlatmaya çalışayım. Yasada var diye karma eğitim zorunlu olarak gösterildiği için yasada genelgede yer almasına gerek yok biçiminde bir kararın altına imza atıyor mahkeme. Buna diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı zaten yasada var. Uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Buraya kadar sanki bir mevzuatta bir ayarlama gibi görünse bile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında karma eğitimle ilgili pozisyonda bir değişiklik yok. Ancak bu yönde talebi olan vatandaşlarımızın taleplerinin de karşılanması lazım. Demokrasinin gereği gibi bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasından sonra işte o biraz kafaları karıştırdı, tartışmayı alevlendirdi. Malum Türkiye'de zaten eğitim hep tartışmaların odağında. TEOG diye bir sistem vardı. 28 saatte kaldırıldı. Cumhurbaşkanı bu TEOG olmuyor dedikten 28 saat sonra kaldırıldı. Yerine yeni sistem 8 ay sonra konulabildi. İçerik zaten tartışılıyor. Uluslararası ölçümlere göre Türkiye'deki eğitimin içeriğinin son derece düşük olduğu tespitleri var. Bunun düzeltilmesi açısından bir takım çalışmalar yapılıyor. İmam hatiplerle ilgili tartışmalar var. Üniversitelerde kontenjanlar dolması daha yeni sonuçlar açıklandı. Lise giriş sınavlarında çok ciddi sorunlarla karşılaştı. Sınava giren çocuklar sayı çok yüksekti, beklentilerin de üstünde. Bütün bu yapısal sorunlara rağmen şimdi hiç olmayan bir karma eğitim tartışması gündeme geldi. İktidara yakın bir sendikanın mahkemeye başvurusu, mahkemenin aldığı karar. Karar sonrası İbrahim Kalın'ın açıklamalarıyla önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bir takım iddialar var. Özellikle çoklu programlı liselerde bundan sonra karma eğitime son verileceğine ilişkin. Ama bu sene değil, önümüzdeki seneden itibaren gibi iddialar. O nedenle CHP'nin sert eleştirisi var. Diğer partilerin de öyle. Eleştirilerin odağında eğitim tek sorunu karma olup olmaması mıydı biçimindeki yaklaşım da söz konusu. Bir de tabii CHP'nin işte ortalığı ayağa kaldırırız, dünyayı dar ederiz gibi bazen geçmişte de iktidarın attığı adımlara tepki gösterirken kullandığı cümleler söz konusu. Ama dediğim gibi birçok sorun varken birdenbire Türkiye karma eğitimi konuşmaya başladı.
sbs.com.au